Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehşt 1401, Hicri Kameri 8 Şevval 1443 ve Miladi 10 Mayıs 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avant İzzet Baysal Üniversitesi hocası Profesör Doktor Ali Yaman ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Şia tarihinin büyük alemleri, Afganistan 20 yıllık işgalinin nedenleri ve sonuçları ve Kalıcı Yeter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Amine.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Özbekistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü tebrik etti. Ali Şamhani Viyana görüşmelerinin ekonomik dönüşüm planıyla birlikte yürütülmesinin hükümetin gücü olduğunu gösterdiğini belirtti. İran ile Katar Ortak Siyasi İstişareler Komitesi'nin ilk oturumu düzenlendi. İran, Türkiye'nin bölge için sorun yaratan baraj inşaatı politikasını tepki gösterdi. İran uydusu uzaydan ilk renkli görüntüsünü gönderdi. Ve Siyonist işgalciler 100'den fazla Filistinli'yi yaraladı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Özbekistan'ın bağımsızlığı ve münasebetlerin korunmasının, iki ülkenin eskiye dayanan bağların yeniden canlanması ve gelişmesi için bir fırsat olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e ikili diplomatik ilişkilerin korunmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, İran İslam Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti ile iki kadim ülkenin halklarını tarih, kültür, anılar, sayısız ortak inançların birbirine bağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı İran ve Özbekistan ilişkilerinin kurumasından bu yana siyasi münasebetlerin en yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler, beşeri ve kültürel münasebetlerin gelişmesine yol açtığını belirtti. Reisi sözlerine devamında iki milletin çıkar ve refahı temelinde İran ile Özbekistan'ın serbest ticarete doğru hareket ederek ilişkilerin daha da gelişmesi için zemin sağlamasını temenni etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da İran ile Özbekistan'ın diplomatik münasebetlerin 30. kuruluş yıl dönümü bir mesaj yayınlayarak kutladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Viyana görüşmelerinin ekonomik dönüşüm planıyla birlikte yürütülmesinin hükümetin gücünü gösterdiğini belirtti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika'nın zalimane yaptırımlarının kaldırılması için Enrico Mara'nın ziyaretiyle devam etmekte olan Viyana müzakerelerinin ilerlemesiyle eş zamanlı yürütülen hükümetin ekonomik dönüşüm planı, hükümetin ülkenin en önemli siyasi ve ekonomik dosyaları üzerindeki kontrolünü gösterdiğini vurguladı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Enrico Mora bugün üst düzey İran İslam Cumhuriyeti yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geliyor.
İran'dan Kürdistan'ı yaratılan Bane ilçesinde Irak'tan ülkeye sızmaya çalışan 5 terörist yakalandı. Devrim muhafızları Hamza Seydi Şöyeda Karagahı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kürdistan eyaletindeki Bane ilçesinde ülkeye sızmaya çalışan ve sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör timi tespit edildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda terör çetesine ağır bir darbe indirildi ve 5 terörist yakalandı ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamada operasyon sonucu teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, kaydedildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni bugün Tahran'da düzenlenen İran-Katar Ortak Siyasi İstişareler Komitesi ilk oturumunda yaptığı konuşmada, komşuluk münasebetlerinin geçici bir yaklaşım değil, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik politikası olduğunu vurguladı. Bugün Tahran'da düzenlenen İran-Katar Siyasi İstişareler Komitesi'nin ilk oturumu kapsamında Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet bin Hasan el-Hamedi ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, bölgesel yakınlaşma ve etkileşimin, karşılıklı siyasi güvenin oluşması ve pekişmesi ve ekonomik bağların güçlenmesine sebep olduğuna dikkat çekti. Bakri Keni bölgede sultacı politikalarını meşrulaştırmak için yabancıların bölge ülkelerinin ulusal çıkarlarında anlaşmazlık kılıfını kullanmasına izin vermemek gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkili yabancıların Fars Körfezi'ndeki varlığı ve müdahalesinin güvenlik ve istikrar sağlayıcı olmadığını, bölge ülkelerince siyasi işbirliği ve ekonomik yakınlaşma ile bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Katarlı yetkili de İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha ziyaretini başarılı bir ziyaret niteleyip, Katar emirinin yakında İran'a yapacağı ziyaret ve siyasi istişareler komitesinin kurulmasını işaretle iki ülkenin münasebetlerini geniş ve derin niteledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Doha'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yapılan anlaşmaların hayata geçmesine vurgu yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet bin Hasan el-Hamadi bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili münasebetler, iki tarafın ilgilendiği konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan görüşmede Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaretini işaretle Reis'in Doha'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yapılan anlaşmaların hayata geçmesine vurgu yaptı.
İslami Şura Meclisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı bugün mecliste Türkiye'nin bölge için sorun yaratan baraj inşasına tepki gösterdiler. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf bugün meclis oturumunun ardından Türkiye hükümetinin Dicle ve Aras sınır nehirlerinde sonu gelmeyen barış inşasına ilişkin sorulan sorunun ardından Türkiye'nin söz konusu sınır nehirleri üzerindeki baraj inşası çalışmalarını ele aldı. Muhammed Bagır Galibaf, su meselesi ülkemiz ve bölgemiz için önemli öncelikler arasında yer alıyor ve biz su meselesini ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. İran Meclisi Başkanı Galibaf, meclis başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve halkımız çevre ve su sorununa tanıklık ediyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığımız ve diğer organlar işbirliği yaparak mevcut sorunu ve ortak su havzası sorununu takip etmesi gerekir dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da bugün İslami Şura Meclisi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'de yasa dışı baraj inşaatı hakkında şunları söyledi. Türkiye hükümetinden komşuluk ilişkilerini dikkate alarak Aras Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda ciddi hassasiyetlere özen göstermesi gerektiği istenmiştir ve bu konu Türkiye Dışişleri Bakanı ile yapılan 3 görüşmede hatırlatılmıştır. İran Dışişleri Bakanı baraj inşaatı alanında İran ve Türkiye arasında iki yönlü bir anlaşma olmadığını belirterek, Türk hükümet yetkililerinin barajların dağlık alanlarda olduğunu ve sadece hidroelektrik amaçlı olduğunu söylediklerini belirtti. Emir Abdullahyan açıklamasının devamında şöyle dedi: "Tarihte ilk kez Türk hükümetiyle su konularında ortak bir sınır komitesi üzerinde anlaşmaya varıldı ve Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'ndan uzmanların görüşmeleri planlanıyor. Yakında Tahran'da bir Türk heyetiyle görüşeceğiz."
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ticaretin kolaylaştırılması ve geliştirmesi ve iki ülke arasında sınır ve gümrük işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışma programı belgesi imzalandı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük başkanları bugün İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Culfa kentinde bir araya geldi. Taraflar bu görüşmede iki ülke arasındaki ticareti kurallaştırmak ve gümrük işbirliğini geliştirmek amacıyla mütabakat zaptı imzaladılar. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Ocak 2022'de yaptığı açıklamada Azerbaycan ile İran arasında ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %30 arttı demişti. Şahin Mustafayev pandemi İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ithalat ihracat faaliyetlerini durduramadı ifadesini kullanmıştı.
Yer kürenin 500 kilometre uzaklığındaki Leo yörüngesinde yer alan İran'a ait Nur 2 uydusu yüksek çözünürlükte ilk renkli görüntüsünü gönderdi. İran'ın Nur 2 uydusu, İran'ın çeşitli noktaları ve dünyanın bazı kritik bölgelerinden çektiği ilk renkli görüntüleri yer istasyonuna gönderdi. Leo yörüngesinde yer alan Nur 2 uydusu, yüksek çözünürlükte yer kürenin çeşitli noktalarından görüntü çekme kabiliyetine sahiptir. Mart ayında yerli Kasıt roketiyle başarıyla uzaya fırlatılan Nur 2 uydusu, bir keşif ve algılama uydusu olarak önemli işlevlere sahiptir.
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı günlük bazında 3'e düştü. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte ikisi Tahran ve biri de Alborz'da olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 460 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece Tahran ve Alborz dışında tüm ülkede ölümler olurken virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.192'ye, vaka sayısı 7.226.219'a çıktı. COVID-19 bu hastalardan 836'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 7.010.698'e ulaştığı bilgisi verildi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. MHP lideri erken seçimin olmayacağını belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Son zamanlarda erken seçim çağrılarına cevap verdi. Erken seçim diye bir şey yok. 2023'te seçimlerin yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey söz konusu olamayacaktır.
Devlet Bahçeli son günlerde tartışma konusu olan mülteciler konusuna da değindi. Şunları söyledi.
Türk milleti düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden boyunduruk altındaki çevrelerin söz, yazı, açıklama ve şiddet tuzaklarına da azami derecede uyanık olmak şarttır. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan, bir millet, bir devlet emanet etmekle mesul ve mezunuz. Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'ye hedefliyoruz. Donanımlı ve gelecek perspektifi politikalar partiler üstü bir anlayışla ele alınıp kademe kademe tatbik edilmelidir. Elbette Türkiye yol geçen anı göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Elbette Anadolu coğrafyasına mühür vuran aziz millet varlığının demografik özellikleri sosyal dokusu, kültürel müktesebatı korunmalıdır. Bunlara titizlik gösteriyorken yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden boyunduruk altındaki çevrelerin söz, yazı, açıklama ve şiddet tuzaklarına da azami derecede uyanık olmak şarttır. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan, bir millet, bir devlet emanet etmekle mesul ve mezunuz.
Muhalefet ise göçmen sorununa bir an önce çözüm getirilmesini, özellikle Suriyelilerin vatanlarına geri gönderilmesini istiyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Bomba imha uzman ekibi tarafından fünye ile patlatılan şüpheli paketin içerisinde çakmak gazı çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay saat 15.45 sıralarında Ataşehir Küçük Bakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Vatandaşların olayı emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzman ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine AK Parti Ataşehir İlçe binası önünde bulunan şüpheli paket uzaktan fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinde çakmak gazı olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenlediler.
İşgal rejiminin geniş çaplı tatbikatın ardından Filistin direniş grupları teyakkuza geçti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Gazze şeridindeki direniş hareketlerinin ortak komuta merkezi durumundaki direniş ortak odası, İsrail işgal rejiminin ateş arabaları adını verdiği geniş çaplı askeri tatbikatı nedeniyle ortak oda çatısı altındaki tüm direniş hareketlerine bağlı askeri kanatlarda ve teşkilatlarda alarm düzeyini artırma kararı verdi. Direniş ortak odası dün akşam yaptığı açıklamada işgalci düşmanın Filistin halkına yönelik herhangi bir taşkınlık yapması ihtimaline karşı kendilerinin de onun faaliyetlerini yakından takip edeceklerini bildirdi. Açıklamada Filistin halkına yöneltilen mesajda da "Ey ahalimiz ve ey halkımızın evlatları, direniş hareketinizin sizin ve davanızın koruyucu kalkanı olacağı konusunda hiçbir tereddüdünüz olmasın" ifadesine yer verildi. Dün Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrullah da askeri teşkilatının mensuplarından İsrail işgal güçlerinin herhangi bir saldırıya geçme ihtimaline karşı Lübnan sınırında seferberlik halini geçmelerini istemişti. İsrail işgal rejimi yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirmeyi planladığı ancak Kudüs Kılıcı Harekatı nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı ve ateş arabaları adına verdiği büyük çaplı askeri tatbikatını dün başlatmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına işgal askerlerinin saldırıları sonucu en az 110 Filistinli yaralandı. Batı Şeria'nın çeşitli kentleri Ramazan ayının başından bu yana işgal askerlerinin artan saldırılarına sahne olmakta. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit olmuş veya yaralanmıştır. Filistin Kızılay Cemiyeti yaptığı açıklamada Nablus'un doğusunda çıkan çatışmalarda en az 20 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan bazılarını tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Cemiyet ayrıca Kalkilya'nın doğusundaki Azun kasabasında çıkan çatışmalarda 92 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler, İsrail işgal güçlerinin bu yılın başından itibaren Filistinlilere yönelik saldırılarında sahada katletme uygulamalarını arttırdıklarını gösteriyor. Bu da 2015'te yaşanan bıçaklı Kudüs intifadasını akla getiriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre işgal güçleri 1 Ocak 2022 tarihi ile 10 Mayıs 2022 tarihi arasında geçen 100 günlük süre içinde 3'ü 1948'de işgal edilmiş bölgenin ahalisinden olmak üzere 53 Filistinli şehit etti. Şehit edilenlerden 3'ünün kadın, 8'inin ise 18 yaşın altında çocuk olduğu ifade edildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile görüştü. Akar ile Ukrayna'nın mevkidaşı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemileriyle A-400M uçaklarının emniyete ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Akar bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyacı ile Türkiye'nin barışın tesisi, Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne dek olduğu gibi bundan sonra üzerine düşeni yapmayı devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı kalıcı olarak sıfıra indirmeyi karar verdiğini söyledi. Baerbock, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında tüm sonuçlarıyla birlikte Rus enerjisine olan bağımlılığımızı sıfıra indiriyoruz ve bu sonsuza dek olacak dedi. Öte yandan Baerbock, Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu. Şubat ayı ortasında kapatılan diplomatik temsilcilikte ilk etapta sınırlı sayıda personelin olacağını belirten Baerbock, ayrıca yapılacak işlemlerin de sınırlı olacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki girişimini gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AB'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Joseph Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki girişimi sunulan Lavrov, gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık diye yanıt verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Beşar Esad'ın İslam İnkılabı rehberiyle görüşmesindeki önemli noktalarla ilgili. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, cumartesi günü Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü. Suriye, İran İslam Cumhuriyeti ile her daim barışçıl ve gelişen münasebetlere sahip olan Arap ülkelerinden biri sayılıyor. Suriye ayrıca Direniş Cephesi'nin en önemli Arap ülkesi sayılıyor ve dış politikasıyla Direniş Cephesi'nin ilkeleri ve hedeflerinin ileri götürülmesinde önemli rol ifa etmekte. Bu nedenle Şam yönetimi sürekli uzlaşmacı Arap yöneticiler, Siyonist rejim ve batılı güçler tarafından yoğun baskı altına alınmıştır. Bu baskı 2011 yılında doruk noktaya ulaştı ve Suriye terörizm savaşı ile karşı karşıya kaldı. Terör örgütleri Batılı ve Arap güçlerin desteğiyle Suriye'nin çeşitli noktalarına saldırdı. Suriye terörizme karşı savaş ve muhaliflerin hükümeti düşürme çabalarıyla karşı karşıya kaldığında İran İslam Cumhuriyeti pratik olarak teröristler ve destekçileri karşısında Suriye yönetimine yardım eden en önemli ülke oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin yanı sıra Direniş Cephesi'ndeki müttefikleri de Suriye hükümetini savunmak ve terörle mücadele için pratik eylemlerde bulunarak Suriye'de mücadele sahasında hazır bulundu. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti ve Direniş gruplarının yardım ve destekleri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin hezimete uğratılmasında önemli rol ifa etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, cumartesi günü Beşar Esad'ı kabul ettiği görüşmede de devrim muhafızları Kudüs gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin önemli rolüne dikkat çekti.
Esad'ın bu ziyaretinde bir başka önemli konu tarafların iki ülkenin münasebetlerin stratejik olduğunun altını çizerek bu münasebetlerin ekonomi dahil çeşitli alanlarda güçlendirilmesini istemeleridir. Terör sonrası bir dönemde olan Suriye'de ekonomik faaliyetlerde bulunmak için çeşitli ülkeler hazır olduklarını bildirmişlerdir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'de terörizmle mücadelede ifa ettiği rolü bu ülkenin istikrar ve güvenliği için verdiği öneme göre bu ülkenin yeniden imar ve inşa çalışmalarında da kayda değer rol ifa edebilir. İki tarafın ikili ilişkilerin gelişmesine vurguları da geçtiğimiz aylarda Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni gerçekleştirdiği ziyaretinden sonra Suriye'nin İran-İslam Cumhuriyeti ile münasebetlerini hafifletmeye karşı Arap ülkeleri ile münasebetlerini geliştirmeyi kabul ettiğine dair gündeme getirilen iddia ve düşünceleri çürüttü. Esad'ın son Tahran ziyareti, Şam'ın Tahran ile münasebetlerini daha da geliştirmek için kararlı olduğu, İran-İslam Cumhuriyeti ile münasebetlerini stratejik olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Esad'ın Tahran ziyareti ile ilgili diğer bir konu, Suriye Devlet Başkanı'nın İslam İnkılabı rehberi ve İran Cumhurbaşkanı ile olan ilişki türü hakkındadır. Esad, İslam İnkılabı rehberi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İslam İnkılabı rehberi beyanatında Esad'ın Suriye'nin terörizme karşı zafer ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasındaki rolüne vurgu yaptı. Ve son konu da şu ki Suriye'nin bugünkü konumu geçen 10 seneye göre kıyas edilemeyecek durumdadır. Suriye'de terörizmle savaş ülkeye büyük yıkıma yol açıp bedeli ağır olsa da İslam İnkılabı rehberinden beyan ettiği gibi terörizmle mücadeledeki başarı Suriye'ye itibar ve prestij kazandırmasıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran ve Katar'ın ilk siyasi komite oturumunun düzenlenmesi hedefleri ve vizyonuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti ile Katar'ın ilk siyasi komite oturumu bugün Tahran'da düzenlendi. İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehkani-Pude bu bağlamda yaptığı açıklamada İran ile Katar Dışişleri Bakanlıkları arasında Cumhurbaşkanı Reisi'nin Doha'ya son ziyareti sırasında imzalanan ortak siyasi işbirliği anlaşmasının ardından Salı günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni ve Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet Hasan Hemadi eş başkanlığında ilk ortak siyasi komite oturumunun Tahran'da düzenleneceğini duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 21 Şubat'ta Katar'a yaptığı ziyareti sırasında iki ülke arasında hava yolları, gemicilik, ticaret, medya, vize kaldırılması, elektrik, standartlar, eğitim ve kültür alanlarında 14 işbirliği anlaşması imzalandı. 13. hükümetin komşular ve İslam ülkeleriyle münasebetlere özel öncelik vermesini deklare etmesinin ardından İran ile bölge ülkeleri arasında istişareler sayısı kayda değer şekilde artmıştır. Öyle ki İran Cumhurbaşkanı'nın Katar'a düzenlediği başarılı ziyaretin ardından yakında Katar Emiri Tamim bin Hemad Al Sani siyasi ve iktisadi bir heyet başkanlığında Tahran'a gelecek. Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında önceliğe sahip ülkelerden biridir. İki ülkenin münasebetlerinin geçmişine bakıldığında, iki ülkenin ilişkilerinin her daim derinleşerek geliştiği görülüyor. İki ülkenin Fars Körfezi'nin güney ve kuzeyindeki 250 kilometrelik ortak deniz sınırı, bu münasebetlerin gelişmesi için uygun bir imkan sağlamaktadır.
Son yıllarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Katar'a yönelik ambargo uygulanması ve İran'ın Katar halkı ve hükümetine bu yaptırımları kırmak için olumlu yanıt vermesinin ardından iki ülkenin siyasi münasebetleri üst düzeylere yükseldi. Bölgede Arap ve Müslüman ülkeler arasında Katar, bağımsız politikasının Suudi Arabistan'ın etkisi altında kalmadan korumayı başardığı için Doha ile Tahran'ın münasebetleri her daim kalıcı ve istikrarlı olmuştur ve taraflar komşu ve ortak çıkar ve menfaatlere sahip olduğu için işbirliği alanlarını da çeşitlendirme ve münasebetlere geliştirmeyi kararlaştırmışlardır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doha ziyareti sırasında Katar Emiri ile ortak basın toplantısında İran'ın bölgesel münasebetlerde değişim ve dönüşüm peşinde olduğu, bu ziyaretin iki ülkenin münasebetlerinde yeni bir dönem başlatacağını vurgulamıştır. İran İslam Cumhuriyeti ile Katar 2010 yılında ikili ve uluslararası münasebetleri geliştirmek amacıyla güvenlik ve organize suçlarla mücadele alanında bir anlaşma imzaladılar. Buna ilaveten Tahran ve Doha petrol ve doğalgaz sanayi alanında sürdürülebilir ekonomik münasebetlere sahip olmaktadır ve dünyada önemli doğalgaz ihracatlarından da sayılıyorlar. İki ülke yaklaşık 51 trilyon metreküp doğal gaz rezerviyle dünyanın en büyük doğal gaz sahalarını işletmektedir. Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars sahası, İran ile Katar'ın arasında yer almakta ve bu saha Katar doğalgazının %90'ından fazlasını ve İran'ın %70 doğalgazını üretiyor. Kuşkusuz İran ve Katar'ın ilk ortak siyasi komite oturumunun düzenlenmesi ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak. Batı Asya uzmanlarından Seyyid Hadi Seyyid Afgani bu bağlamda da yaptığı açıklamada İran ve Katar'ın önemli bölgesel konularda birçok ortak noktalara da sahip olup Yemen meselesinde de iki tarafın görüşlerinin birbirine oldukça yakın olduğu, Doha'nın Tahran ile münasebetlerin Fars Körfezi'nin diğer Arap ülkelerinden İran ile münasebetleri için bir model olabileceğini kaydetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey bir lideri, İsrail rejiminin direniş liderlerine suikast tehdidine atıfta bulunarak Filistin direnişinin İsrail'in derinliklerine saldırabileceğini söyledi. Geçen cuma günü bazı Siyonist rejim eski etkilileri ve Siyonist medya organları açık bir şekilde Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro başkanına suikast düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Öte yandan terör rejimi İsrail istihbarat servisleri başbakanın ailesine tehdit mektupları yazdığından şüphelenilen 65 yaşındaki bir kadının tutuklandığını bildirdi. Son günlerde Siyonist rejimin Filistinli halka yönelik saldırıları, özellikle işgal topraklarından gelen haberler bu yönde. Aslında İslam dünyasının kanayan yarası Filistin'in bu acı haberleri bitmek bilmiyor bir türlü. Özellikle son sıralarda da artan bu şiddetleri ve zamanlama açısından bunların ne anlama geldiği konusunu uzman konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam, hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Saygılar, saygılar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de malumunuz üzere İsrail rejiminin Filistin'deki saldırılarının şiddeti artmış. Çeşitli aslında haberler de geliyor. İsrail rejiminin özellikle başbakanının ailesine tehdit mektupları olsun, Hamas liderlerinin tehdit edilmesi olsun vesaire. Şimdi bunları özellikle Ramazan ayında da bunların daha fazla şiddet kazandığını gördük. Nasıl bir yorum yapıyorsunuz bu konuyla ilgili? Filistin'de yaşanan olaylar şimdi neyin alameti, neyin göstergesi sizce?
Şimdi şöyle, tabii bu aslında 1948 ve daha öncesinde başlayan Filistin'in daha fazla yani Filistinsizleştirilmesi, Filistinlilerden arındırılması şeklinde devam eden bir politikanın bugün geldiği nokta. Yani Filistin'de yaşayan Arap Müslümanlar bir şekilde orada zaptı raptı altında tutuluyor, baskı altında tutuluyor ve gerçekten onların kendi istedikleri gibi bir yaşam alanı oluşturulmasına izin verilmiyor. Bunun için de zaman zaman böyle bir tırmandırma, gelişmelerde tırmanmalar yaşanıyor. Bilinçli olarak zannedersem yani bu yapılıyor. Ve mümkün olduğunca oradaki işte Filistinlilere bir gözdağı vermek ondan sonra ve bir şekilde onların haklarını, hak ve taleplerinin önünü kesmek arzulanıyor. Çünkü Filistin davası dünyanın her yerinde de yer yer ses getiren bir dava. Bunun işte bir takım terör ve böyle daha olumsuz bir şeyler üzerinden bir güvenlikleştirilmesi aslında söz konusu. Yani güvenlikleştirdiğiniz zaman bir sorunu siz daha rahat açıklama imkanı buluyorsunuz. İşte bakın saldırı var, tehdit var şeklinde bu izah edilerek insanların, Filistinlilerin aslında taleplerinin geri plana itilmesi de sağlanmış oluyor. Yani maalesef böyle bir durum söz konusu. Aslında esas burada çare nedir? Çare gerçekten Filistinlilerin, İsraillerin, Yahudilerin baskısı altından kurtarılması, kendi kendilerini istedikleri gibi idare etmeleridir. Siz bunu yapmazsanız maalesef ki yapmak da istemiyorlar, sürekli o bölgede böyle bir şey, cerahatli bir ortam oluşturulduğunu görüyoruz maalesef. Üzücü tabii, yani üzücü. Gerçekten 2022 yılına geldiğimiz şu günlerde hala Filistin'deki insanların işte terörle veya bir takım haksız, bir takım kötü gelişmelerle anılmaları değil, gerçekten kendi istedikleri gibi yaşayan, ondan sonra inançlarını işte icra eden bir toplum olarak onların da yaşamalarına imkan verilmesi gerekir. Ama maalesef böyle bir durumdan uzak durumdayız Meysen Bey.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Kudüs şehrini siyasi çıkarlar yüzünden bir tür Yahudileştirilmeye doğru çabaların perde arkasında yürütülmesini biliyoruz. Buna karşı yani bir sessizlik hakim aslında Arap ülkeler arasında ve bu sessizliğin nedeni hakkında sizin görüşünüzü alacak olursam ne söylersiniz?
Şimdi şöyle, zaten esas mesele burada, bakın Filistinliler Arap olarak bütün dünyada da Arap'tır ve Arap olarak bilinirler diyelim. Arapların bu davada daha ön planda olmaları gerekirken işte Türkiye, İran, ondan sonra ülkeler daha fazla sanki gayret gösteriyormuş. Böyle bir şey var. Şimdi dolayısıyla biliyorsunuz çok eskilerde 1950'lerde 60'larda işte Mısır'ın ön planda olduğu, yani Filistin davasına Arapların da müdahil olduğu durumlar oldu. Fakat bu ülkelerin, yani özellikle Suriye'nin pasifize edilmesiyle, zaten Mısır şu anda farklı bir siyaset takip ediyor. Ondan sonra yani Arap milliyetçiliği, yani Filistin davasında önemli bir şey de, bir faktör olarak da konuşuydu. Körfez ülkeleri zaten, Körfez Arap ülkeleri zaten büyük ölçüde önce İngiltere'nin, sonra ABD'nin kontrolünde olan ülkeler, yani büyük ölçüde onların onların denetiminde gibi böyle bir izlenim var açıkçası. Onun için onlar yani bu Filistin meselesinde hakkın, mazlumun yanında yer almıyorlar. Yani dolayısıyla seslerini çıkarmamaya geliyorlar. Bence dediğim gibi yani bu Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin Filistin meselesinde gerçekten Filistinlerin yanında olmalarını, dünyaya aykırmaları, ilan etmeleri gerekir. Ama bunu yapmıyorlar. Maalesef bunun dışında kalan ülkelerin belki yani o ülkeleri de zaten pek fazla bir etkisi olmuyor. Her ne kadar mücadele ediliyor ama burada Arap ülkeleri hakikaten Filistin davasını sahip çıkmaları beklenir. Oradakiler insanlar hem dindaşları hem de etnik olarak da aynı unsur söz konusu. Yani her ne kadar dini açıdan böyle bir etnik şeyin önemi olmasa da, yani ümmet bakış açısından söylüyorum. Maalesef Arap ülkelerinden bu konuda bir şey yok. Yani herhangi bir şey gelmiyor. IŞİD görünmüyor. Çünkü onlar bir şekilde bu dava, yani Filistin davasına hiç de olumlu yaklaşmıyorlar. Bu konuda tarafsız kalmak aslında taraflı olmaktır. Yani
evet.
İsrail ile Filistin diller arasındaki bir meselede ben karışmıyorum demek doğrudan Filistin davasına karşı olmak anlamına gelir yani.
Evet. Aynen.
Ama maalesef çok üzücü ama netice bu yani. Şu andaki vaziyet bundan ibaret.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Filistin konusu ile ilgili özellikle Siyonist rejimin işgal topraklarındaki artan cinayetleri konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlerle paylaştık. Yarın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Türkiye'de işsiz sayısının giderek artması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın İran ziyaretinin Siyonist rejimi paniğe düşürmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İşgalci İsrail'in çeşitli medya organları, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Tahran'a yaptığı ziyaretiyle ilgili olarak bu ziyaretin Tahran'la Şam arası ittifakın daha da güçlenmesine yol açacağı değerlendirmesinde bulundular. El Meyadin haber kanalının bildirdiğine göre Siyonist Kaan kanalı söz konusu ziyaretle ilgili verdiği haberinde bu ziyaret bizim tekrarını göremeyeceğimiz benzerine az rastlanan bir ziyaret. Suriye Cumhurbaşkanı Esad Şam'dan ayrıldı ve Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Esad en son 3 yıl önce Tahran'ı ziyaret etmişti ve bu ikinci ziyareti olduğu ifadesini kullandı. Arap konuları uzmanlarından Rui Kays da bu ziyaretle ilgili olarak Beşar Esad'ın Tahran'da özellikle İslam İnkılabı rehberi tarafından sıcak karşılanması konusuna değinerek, Beşar Esad bu ziyaretinde İslami İran'la Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin Tel Aviv'in bölgeye hakim olması yolunda bir engel olduğu, bu yüzden bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı diye konuştu. Kays ayrıca bu ziyaret İran'la Suriye arasındaki yakın ilişkilerin öyle kalacağı hatta daha da güçleneceğini gösteriyor dedi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Suriyeli 12 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu duyurması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikasını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas sözcüsü Abdullah Tifkanu, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırılarının rejim kabinesinin çaresizliğini gösterdiğini söyledi. Geçen pazar günü Siyonist ordunun Filistinlere yönelik saldırıları ve 3 kişinin şehit edilmesine değinen Abdullah Tifkanu, bu vahşice saldırıların Siyonist İsrail'in korkusunun boyutunu, bu rejimin ve güvenlik servislerinin çaresizliğini ve acziyetini gösterdiğini belirtti. Hamas sözcüsü Siyonist rejimin cinayetlerini yoğunlaştırması, Mescid-i Aksa'yı kuşatması ve ibadet edenlerin girişlerinin engellenmesi ve dini merasimlerini yapma özgürlüklerine kısıtlanması, Filistin milletin iradesi, azmi ve kararlılığını bozamaz dedi.
Hemşehri gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi yetkilisinin Siyonist rejime karşı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İşgal altındaki Filistin topraklarında özellikle 1948'de işgal edilmiş bölgelerde devam eden şehadet eylemlerini değerlendiren Filistin İslami Cihat Hareketi sözcüsü Tarık Selmi, direniş grupları düşmana karşı hiçbir zaman aciz olmadı ve eli kolu bağlı kalmadı. Düşman çok sürprizlerle karşılaşacak. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Suayları düşmanı şaşırtacak. Çünkü biz bu toprakların asıl sahibiyiz ve direniş haklı dava için mücadele verecek diye kaydetti. Tarık Selami açıklamasının devamında şöyle dedi. İşgal altındaki topraklarda Filistinli gençlerin icra ettiği nitelikli operasyonlar Filistin'e özgü olduğunu gösteriyor. Bu operasyonlar Filistin meselesiyle milletin kaderini belirleme konusu üzerindeki birlik ve beraberliği yansıtmaktadır. Yapılan operasyonlar Siyonist rejimin güçsüz, zayıf ve kırılgan olduğunu, Filistin milletinin haklarını unutamayacağını ve haklarının zamanla ortadan kalkmayacağını kanıtlamıştır. Kudüs duayları Amerikan Siyonist projesi Büyük Orta Doğu planını yenilgiye uğratmak için özgün yöntemler ve araçlara başvurmuştur. Filistin direniş grupları Kudüs'ün kalıcı savaşı sırasında vatan genelinde yaygın olan direnişin Filistin halkını desteklediğini vurgulayan bir denklem yarattı. Bu destek öncelikle işgalcilere karşı Filistin halkını savunmak içindir. Mevcut saldırılara ve yerleşimcilerin acımasız eylemlerine rağmen İsrail kafa karışıklığı, gerginlik ve büyük bir endişe içinde. Çünkü yeni bir denklem dayatan direniş artık söz sahibi olmuştur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlere Şia dünyasının büyük alimlerinden Muhammed Taki Şirazi'nin hayatından kısaca kesitler aktarmaya çalışacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. Zemin ve zaman Allah'ın adıyla bize onun nişaneleri hakkında düşünmek ve geçmişlerin yaşamından ibret almamız için yeryüzünde yolculuk yapmayı öğreten Allah'ın adıyla. Siz tarihi seven dinleyicilerimize selam olsun. Tarih insanların yaşamının önemli bir bölümüdür ve içinde birçok hikaye ve öğüt barındırır. Gözden geçirilerek bize dost ve düşmanları daha yakından tanıma ve daha iyi yaşama yollarını öğreten birçok tecrübe içeriyor.
14. asrın Şia tarihinin büyük alimlerini tanıttığımız sohbetimizin devamında, bugün sizleri Küçük Mirza veya İkinci Mirza olarak bilinen Şia tarihinin büyük mercilerinden biriyle tanıştırmak isteriz. O da Mirza Şirazi gibi tarih kokan Şiraz kentinden olduğu için ona ikinci Mirza Şirazi diyorlar.
Hicri kameri 1256 yılında Şiraz kentinde dünyaya gelen Muhammed Taki Şirazi aslında İran'ın Kürt kavimlerinden olan Kirmanşah'ın zengini aşiretlerindendir. O da diğer birçok büyük alim gibi bilim ve ilmini zenginleştirmek için Necef kentine gitti ve orada Büyük Mirza'nın derslerine katıldı. Büyük Mirza Samarra'ya azimet ederken o da diğer talebelerle birlikte Samarra'ya göç etti. Konulara hakim olması nedeniyle Büyük Mirza tarafından tedris için seçildi ve ondan sonra 1. Mirza yerine bazı konuları 2. Mirza o büyük insanın talebelerine anlatıyordu.
Büyük Mirza'nın Hicri Kameri 1312 yılında vefatı ardından Samarra Havzası'nın idaresi ve üstadın derslerinin devam sorumluluğu köye verildi. Ve o da hayatının sonuna kadar bu görevleri büyük bir ciddiyet ile sürdürdü. Büyük Mirza Şirazi'nin en önemli derslerinden biri sömürgecilik ve istibdat ile mücadeleydi. Kendisi ister beyanda ister uygulamada yabancıları ve kafirlerin İslami toplumlara sultanlarının kabul edilemez olduğu önemli konusuna vurgu yapıyordu.
Aynı düşünceleriyle büyümüş olan ikinci Mirza, bereketli ömründe aynı hedef doğrultusunda hareket etmeye çalıştı. İstikbar ve sömürgecilikte mücadeleyi hayatının en önemli hedefi biliyordu. Kameri 1329 yılında Rusya'nın saldırgan güçleri İran'ın kuzeyinde özgürlükçü güçleri öldürmeye başlayınca, ikinci Mirza saldırganlar ile mücadele zaruretine dair bir fetva yayınladı. Onun açısından kafirlerin İslam toplumlarına sultanları Müslümanların katliamından başka sonucu olmayacaktır. Aslında bu konu Rusların İran'dan saldırılarında açıkça görülüyordu. Bu yüzden 2. Mirza herkesin elinden geldiği her şekilde bu saldırıya karşı durması ve küfür simgelerinin dini geleneklerin yerini almamasına izin vermemesini vacip kıldı.
Tahran Radyosu.
Hicri kameri 1332 yılı olan miladi 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı ve ondan sonra Mirza Muhammed Taki Şirazi'nin mercilik döneminde İngilizler ve müttefiklerinin İslam beldelerine saldırısı ile eş zamanlı oldu. Müttefik güçleri Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesi üzerine İslam alimleri ve din mercileri ise İslam topraklarının savunulması için cihat fetvası verdiler. Bu yıllarda 2. Mirza, Necef ve Kerbela alimleri ile halkın çeşitli kesimleri arasında birlik ve vahdet oluşturmaya ve böylece kafirlerin saldırı ve işgalini önlemeye çalıştı. Bu uğurda hatta kendi evlatlarını bile savaş meydanına gönderdi. Fakat 4 yıl sonra Hicri Kameri 1336 yılında Osmanlı İmparatorluğu yenildi ve zafer kazanan taraf yani İngiltere ve müttefikler olan İtilaf devletleri savaşı kazandılar ve bölge halkın hakları ve isteklerini umursamadan Irak için İngiltere mandacılığını resmiyete tanıdılar.
O günlerde 2. Mirza Şirazi Avrupa ve Arap ülke liderlerine mektuplar yazarak halkın sesini dünyaya duyurmaya çalıştı. Bazı din alimleriyle birlikte Arabistan ve Suriye yöneticilerine yazdığı mektuplarla onlardan Irak halkının kendi kaderlerini belirleme haklarına destek vermelerini isterken, dünyanın özgür iletişim araçlarından Irak'ın işgal haberini yaymalarını istedi. İkinci Mirza, Şeyh el-Şeri'ye İsfani ile birlikte Amerika'nın dönem başkanına bir mektup yazarak, Irak halkının bağımsız İslami hükümet ve her şeyden önce Müslüman ve Milli Şura Meclisi'ne bağlı padişahlık sistemi istediklerini duyurdu.
Savaş yıllarında ağır ekonomik zararlar gören İngiltere, işgal topraklarını daha az masraflı şekilde yönetme yollarını arıyordu. Diğer yandan İngiliz sömürüsüne karşı halk kıyamları Irak'ta devam ediyor ve din alimleri de İngiltere'ye karşı muhalefetlerini sürdürüyordu. Bu yüzden Irak'ın kontrolü İngilizler için çok zorlaştı. Dolayısıyla İngiliz yetkililer göstermelik bir seçimle görünürde halkın seçtiği fakat uygulamada İngiltere'nin sömürgeci siyasetlerini izleyen birinin seçilmesini sağlamaya çalıştı. Fakat yaşlı sömürgeciyi çok iyi tanıyan İslam alimleri de seçimlerin yapılmasına yoğun şekilde karşı çıktılar. Bu yıllarda Şiilerin merci olan 2. Mirza verdiği fetva ile hiçbir Müslümanın Müslümanları yönetmesi için gayrimüslimleri seçme hakkına sahip olmadığı fetvasını verdi.
2. Mirza'nın fetvası ile aynı zamanda babası adına Irak Halk Güçleri'nin örgütlenmesinden sorumlu olan oğlu Muhammed Rıza Şirazi, Kerbela'da önde gelen Irak'ta din adamlarından katıldı. Cemiyet-i İslami isimli bir örgüt kurdu. Bu grubun hedefi ise Irak'ın özgürleştirilmesi ve İngiltere yönetimine karşı mücadeleydi. Kısa bir süre içinde cemiyetin liderleri tutuklandı ve Hindistan'a sürgün edildi. Bunun üzerine 2. Mirza İran'a dönmeyi ve oradan cihat fetvası vererek İngiliz sömürüsüne karşı mücadeleye devam etmeye karar verdi. Bu arada Necef, Kerbela ve Kazemin'de alimler onu bu kararına katırdılar. Bunu gören İngilizler 4 aydan kısa bir süre sonra sürgün edilenleri tekrar Irak'a geri getirdiler.
Mirza Muhammed Taki Şirazi Hicri Kameri 1338 yılında
bereketli ömründen 80 yıl geçerken mücadelenin yeni sürecini başlattı. Necef kentinde bazı alimler, aşiret önderleri ve Orta Fırat liderlerini gizli bir oturuma davet etti. Oturumda İngiliz işgalciliğine karşı yeni bir aşamayı başlatma kararı alındı. Bu hedef bağlamında Mirza Taki Şirazi bir fetvada İngiliz Mandacılık Kurumu'nda istihdamı boykot etti. Fetvanın ardından kurumun birçok çalışanı istifa etti ve bu süreç zamanla daha da yayıldı. Mirza, Irak Müslüman halkına da bir mektup yazarak onları barışçıl itiraz gösterisine davet etti. Halk bu çağrıya uyarak huzur ve güvenlik içinde düzenledikleri barışçıl gösteride İslami hükümetin kurulması ve Irak'ın bağımsızlığını talep etti.
Gösteriler barışçıl olmasına rağmen İngiliz askerleri halktan birini hedef alarak vurdular. Bu konu Iraklı alim ve önde gelenlerin itirazlarında yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu. Mirza alimlere yönelik bir mektupta da halkın haklarını talep etmekte korkmamalarını istedi. İkinci Mirza'nın oğlu Iraklı 11 büyüğü ve önde geleniyle birlikte tutuklanarak sürgün edildi. Buna rağmen Mirza verdiği fetvada müstekbirlere teslim olmayı haram ilan ederek hatta bazı alanlarda silahlı cihada bile onay verdi.
Sonuçta inkılapçılar başardı ve Kerbela kenti İngilizlerin sultasından kurtuldu. İkinci Mirza hemen kentin yönetimi için iki meclis kurdu. Biri Yüksek Savaş Meclisi ve diğeri ise Bilim Meclisi. Birincisi kentin ve etraf yollarında güvenliği sağlamak ve diğeri ise halkın dini meseleleri ve ihtilaflarını çözmek için. Böylece Mirza'nın baştan beri İslami hükümet olarak tasarladığı hükümetin küçük bir örneği kuruldu ve bir nebze de uygulamaya geçti.
Bu başarıdan sadece 2 ay sonra 13 Zilhicce 1338 tarihinde 80 yaşında olmasına rağmen heyecanlı bir genç gibi İngiliz sömürgesiyle mücadelesini zirveye taşıyan Mirza şüpheli bir şekilde vefat etti. Bazıları onun İngilizler tarafından zehirlenerek şehit olduğu kanaatindediler. Naaşı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Mutahhar Türbesi'nde toprağa verildi ve halk bu yılmaz din adamını kaybetme matemine büründü.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri adlı sohbetimizin bugünkü bölümünde Muhammed Taki Şirazi'nin hayatını ve mücadelelerini kısaca sizlere aktardık. Gelecek hafta başka bir Şia aliminin hayatını sizlere aktarmaya çalışacağız.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğini hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Bu Muhterem dinleyiciler, Afganistan'a 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı dizi sohbetimizin 8. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesinin sosyal kültürel sonuçlarını ele alacağız.
Amerika'nın en önemli sosyo-kültürel hedeflerinden biri, Afganistan'a tam anlamıyla hakim olmak sürecinde Amerikan yaşam biçimini teşvik etmek ve Batı değerlerini medya, üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yaymaktı. Bu bağlamda radyo, televizyon, sinema, uydu ve sosyal ağlar önemli bir role sahiptir. 20 yıl boyunca 2001-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri Afganistan'da bazıları görünüşte özel olan ve Afgan halkının kültürünü kademeli olarak değiştiren sivil toplum kuruluşlar şeklinde birkaç bin aracı kurum kurdu. Böylece gençlerin sözde kültürel kapasitelerini artırmak, kadınlar, insan hakları, modern değerler kisvesinde kendi amaç ve politikalarını izledi.
Afganistan'da 20 yıl boyunca bulunan Amerika tahakküm sisteminin en önemli ve temel amacı eğitim sisteminin değiştirilmesiydi. Bu eğitim düzeni toplumun diğer tüm kurumlarını etkileme gücüne sahiptir. Bu nedenle Afganistan'ın tüm eğitim ve akademik seviyelerinin kökten değiştirmeye çalışılması, eğitimdeki Batı'nın istediği düzeni yerleştirmek hedefiyle gerçekleşti. Bu bağlamda Batılıların ilk eylemi fıkıh, tefsir, inançlar, Arap dili gibi dini konuların ortadan kaldırılması, okullarda Kur'an-ı Kerim ders saatlerinin azaltılması ve okullardaki öğretim yöntemlerini değiştirmek oldu. Ders kitaplarının içeriğini değiştirmek de bu siyasetin önemli bir parçasıydı. Bu bağlamda ilkokul müfredatı şiddet ve cihatçı faaliyetleri teşvik etmek bahanesiyle değiştirildi ve odağı laikliğe, özellikle beşeri bilimlerde batılı fikirlerin teşvikine ve batı teknolojisinin kazanılmasına kaydırıldı. Sonuçta Afgan halkında da diğer Müslümanlar halklar gibi bir geride kalma ve kendi hor görme duygusu yaratmaya çalıştılar.
Amerika'nın bir başka yerli kültür karşıtı eylemi Afgan üniversitelerinde İslam kültürü ve medeniyetinin ders saatlerini azaltmaktı. Bu ders, öğrencilerin ibadet, maneviyatı, dini görevleri ve gelenekleri gibi dini hükümleri öğreten Afgan üniversitelerinin tüm dönemlerinde okutulan bir dersi. Ancak bu ders işgal sırasında sadece iki kredi şeklinde sunulmuş ve marjinalleştirilmiştir. Deri ve Peştuca dillerinin zayıflatılması, Afganistan'da İngilizceyi geliştirme çabaları ve Batı ülkelerine öğrenci gönderme, Amerika'nın Afganistan'da entelektüel ve kültürel nüfuz kazanmasının diğer girişimleriydi. Batı'daki eğitimli ve Afgan gençlerine göre Batılı yetkililer çeşitli bahanelerle Afgan seçkin gençlerinin Avrupa ve Amerika'ya seyahat etmelerini ayarlayarak kültürel dönüşümlerini kolaylaştırmak için onları gece kulüplerine ve kumarhanelere götürüyordu.
Afganistanlı uzman Pir Muhammed Mullazehi, Batı dayanıklı sivil toplum kuruluşlarının Afganistan'daki etkinliğiyle ilgili şöyle diyor. Amerikalılar moda ve giyim alanına batılı giyim tasarım merkezlerinin, özellikle de bu alanda öne çıkan Fransızların yardımıyla girdiler. Tasarım merkezlerinde çalışan birçok Afgan kadın belirlendi ve kısa ve orta vadede Avrupa ve Amerika'ya tasarım eğitimi için gönderildi. Avrupa'da kullanılan Batı modelleri ile ilgili tam eğitim aldı. Bu eğitimli Afgan tasarımcılar, moda tasarımı alanında Batı ve Amerika için kültürel elçiler olarak bilinçsiz bir şekilde çalışmak üzere Batı'dan Afganistan'a döndüler. Afganistan'daki Amerika, İngiltere ve Fransa gibi yabancı büyükelçiliklerin kültürel programları, bu ülke insanının eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dans, rap ve rock, müzik, batı tarzı moda ve giyim öğreniminde içeriyordu.
Tahran Radyosu.
Afgan teknokratlarının gelişi ve bu kişilere kilit mevkilerin verilmesi, ülkedeki batı kültürel saldırganlığının bir başka ekseniydi. Karzai'nin yönetiminin sonlarına doğru savaş sırasında Afganistan'ı terk eden birçok Afgan teknokrat, Afganistan'daki durum biraz istikrara kavuşunca, durum sakinleşince Afganistan'a dönmüştü. Afganistan'ın yetenekli ve eğitimli insanlara ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde bu insanlar Afganistan'da daha fazla güç ele geçirdi. Amerikalılar tam da 2010 yılından beri liberal İslamcılık ağı olarak adlandırılan Rand Düşünce Kuruluşu çerçevesinde bir politika izliyorlardı. Afganistan'da ağ oluşturma sorunu çok ciddiydi. Mümkün olan her alanda kendileriyle aynı fikirde olan Afgan entelektüellere desteklediler. Bu kişiler medya tarafından desteklendiler ve insan hakları ödülleri bile aldılar.
Batı ve Amerika, Afganistan'daki çıkarlarına ulaşmak için halkı yerli olarak kültürsüzleşmesini ve kimliksizleşmesini, ayrıca inançsal yanını zayıflatması gerektiğini inanıyordu. Bu bağlamda ağırlıklı olarak gençleri ve kadınları hedef almakta, genç ve kadın kimliğinin temellerini zayıflatmaya çalışmışlar. Kültürel hedeflerine ulaşmak için Afgan toplumunu kutuplaştırmak istiyorlardı. Şiiler ve Sünniler arasında çatışmalar oluşturdular.
Hristiyanlığın yayılması Amerika ve NATO birliklerinin Afganistan'a gelişiyle aynı zamanda başladı. Afgan toplumundaki yoksulluk göz önüne alındığında Hristiyan misyonerlerin halkın düşüncelerine etkileme olasılığı daha yüksek bir hale gelmişti. Afganistan'ın işgalinden sonra ağırlıklı olarak Amerikalıların bulunduğu bölgelerde narkotiklerin astronomik bir şekilde büyümesi görüldü. Bu bölgelerde haşhaş ekimi 40 kat artmıştı. Bu da Afgan halkı arasında da madde bağımlılığının artmasına neden olmuştur. Afganistan'da 1 milyon 100 binden fazla kişinin bağımlı olduğu tespit edilmiştir.
Amerika'nın Afganistan'ı işgalinden sonra düzinelerce ve yüzlerce medya ve görsel işitsel ağlar ve uydu kanalları, özellikle kültür çıkarları güden ağlar oluşturuldu. Afganistan'daki acemi televizyon kanallarının çoğunun sözde kültürel programlarına baktığımızda, İslam'ın öğretileriyle ve Afgan halkının özgün ve geleneksel kültürüyle açık bir şekilde çelişki içinde olan Batı liberal demokrasi kültürünün tanıtımını yaptıklarını görüyoruz. Bu da aslında görüntü ve işitsel medya yoluyla sızma operasyonu olarak değerlendirilmelidir. Batı'nın Afganistan'da halkın özgün ve yerli kültürünü yok etmek ve fuhuşu yaymak için kullandığı hilelerden biri de buydu. Amerika'nın Afganistan'a askeri müdahalesi sırasında ülkenin kitle iletişim araçlarının yanı sıra uydu kanalları ve sinemalarda müstehcen ve etik dışı filmler sergilendi ve bu da gençlerin ve izleyicileri bir şekilde hedef aldı. Ayrıca irili ufaklı medya marketlerde kadınların öne sürülmesiyle göze çarpan tasarımlarıyla CD, video kaset ve DVD şeklinde çok daha ucuza satılan ve çok daha ucuza kiralanan çok sayıda medya ürünü de bolca bulunur hale geldi.
Amerika'nın Afganistan'a güvenlik 20 yıl boyunca 2001'den 2021'e kadar askere müdahalesinin bu ülkenin kültürel ve sosyo alanlarında da çeşitli sonuçları olduğu söylenmelidir. 20 yıllık Amerikan askere müdahalesinin Afganistan'daki sosyo-kültürel sonuçları çeşitli boyutlarda okur-yazarlık ve kültürel saldırganlık oranında görülebilir. UNICEF'in 2019 raporundan elde edilen vurgular, %60'ı kız olmak üzere 3.7 milyon çocuğun okula gitmediğini gösteriyor. Afganistan Eğitim Bakanlığı ülkede 15 yaş üstü 10 milyon kişinin okuma yazma bilmediğini ve bu sayının her yıl arttığını açıkladı. Afganistan'daki okur yazar nüfusun az olmasına rağmen işgal sırasında Afganistan'da yayınlanan dergi ve gazetelerin sayısı şaşırtıcıydı. Sadece Kabil'de 300'den fazla gazete ve dergi yayınlandı. Bu dergi ve gazetelerin 280'den fazlası tamamen batılı amaçlara hizmet etmiş ve sonuçta yabancılar tarafından finanse edilmişti.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, tefekkür etmenin önemi hakkında söz ederken, Kur'an-ı Kerim ile ünsiyetin hayatta karşılaştığımız sorunlara cevap bulmamıza sebep olacağını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Eğer Kur'an ile ünsiyet kursak, o zaman çeşitli kesimlerden düşünce sahipleri, Kur'ani konular üzerine düşünme fırsatını bulurlar. Kur'an'dan bazı şeyler kullanırlar, anlam çıkarır, anlar ve çeşitli sorulara cevap verirler. Sorudan kastettiğim şüpheler değil, hayat konusunda soruları kastediyorum, yaşamak. Şimdi önümüzde milyonlarca soru var. Bir toplum, bir hükümet ile yaşamı, ülkülere doğru hareket ettirir ve hareket ederken bu toplum binlerce soru ile karşılaşır. İletişim türünde, davranış türünde, duruş türünde, düşmanlık türünde ve arkadaşlıklarda mal varlığı ile uğraşma türünde, dünya meseleleriyle ilgilenme türünde. Tüm bunlar gündeme gelen sorunlardır. Tüm bu soruların cevabı var. İnsanlık bu sorulara doğru cevapları bulmadığı için sapmış ve sefil olmuştur. Bugün dünya ve insanlığın bedbahtlığı bu sorulara doğru cevapları bilmemeleridir, öğrenmemeleridir. Yanlış cevaplar, sapkın cevaplar, yanıltıcı cevaplar alındı. Aklına geldi, harekete geçti. Bu yüzden bugün buraya ulaştı. Dünyanın güvenliği yok, sefası yok, maneviyatı yok, ruhsal huzuru yok. Toplum kesimlerinin gönülleri saf değil. Bu günümüz dünyasının durumudur. Tüm dünya böyledir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.